Ayrı bir bebeş, güvenlik duvarı, Henning Mankell, sayfa 293. 24. bölüm. İlk fotoğrafta yanmış bir otobüs vardı. Kırmızı bir yolun kenarında yatık duruyordu. Yol belki kızıl kumdu, belki de kan lekeliydi. Fotoğraf uzaktan çekilmişti. Otobüs ölü bir hayvan cesedine benziyordu. Elle yazılmış notta şöyle yazıyordu: Huambo'nun kuzeydoğusu 1975. Wallander sayfayı çevirdi. Bir su birikintisinin etrafında bir grup Afrikalı kadın toprak çorak, su seviyesi düşüktü. Yerde gölge yoktu. Fotoğraf gün ortasında çekilmiş olmalıydı. Kadınlardan hiçbiri objektife bakmıyordu. Wallander fotoğrafı inceledi. Muhtemelen fotoğrafı Falk çekmişti. Fotoğrafın asıl odak noktası neredeyse kurumuş olan su birikintisiydi. Fotoğrafçının anlattığı esas hikaye buydu. Kadınların hayatı değildi. Marianne Falk odanın diğer tarafında sessizce otururken sayfaları çevirmeye devam etti. Odanın bir yerinde tiktak ilerleyen bir saat sesi duydu. Köy fotoğrafları, savaş alanları ve radyo televizyon vericileri vardı neredeyse her sayfada. Ta ki sonunda içinde 9 adam, bir oğlan ve bir keçi olan fotoğrafa gelene dek. Keçi sanki tesadüfen fotoğrafa girmişti. Fotoğraf çekilirken adamlardan biri eliyle onu kovalamaya çalışıyordu. Oğlan dimdik kameraya bakıyor, kahkahalar da gülüyordu. Adamlardan 7'si siyahiydi, 2'si beyaz. Siyahiler neşeli görünüyordu. Beyazların yüzünde ise çok ciddi bir ifade vardı. Wallander, Marianne Falk'a bu adamları tanıyıp tanımadığını sordu. Kadın hayır anlamında başını salladı. Nerede çekildiği fotoğrafın altına okunmayacak bir el yazısıyla karalanmıştı ama tarih belliydi. Ocak 1976. Falk o zamana dek radyo televizyon vericisi işini çoktan bitirmişti. Yaptığı işi kontrol etmek için mi gitmişti acaba? Yoksa iş bittikten sonra Angola'da kalmaya devam mı etmişti? Wallander, Marianne Falk bir partide çekilmiş gibi görünen bir fotoğrafı işaret edene kadar albümü çevirmeye devam etti. Grupta sadece beyazlar vardı. Gece yaratıkları gibi flaştan gözleri kırmızı çıkmıştı. Bir masanın üstü kadehler ve şişelerle doluydu. Marianne Falk elinde kadehiyle duran bir adamı işaret etti. Falk'tı bu. Etrafındaki gençler de eğleniyor, kadeh tokuşturuyorlardı ama Falk çok ciddi oturuyordu. İncecikti. Beyaz bir gömlek giymiş, düğmelerini boğazına kadar iliklemişti. Diğerleri yarı çıplaktı. Kızarmış ve ter içindeydiler. Wallander kadına tekrar içlerinden tanıdığı var mı diye sordu ama cevap hayırdı. Wallander başka bir fotoğrafta durdu. Beyaz badanalı bir kilisenin dışında çekilmişe benziyordu. Falk duvara yaslanmış duruyor, fotoğrafçıya bakıyordu. Albümde ilk kez gülümsüyordu ve gömleği gırtlağına kadar iliklenmemişti. Fotoğrafı kim çekmişti, C mi? Sıradaki sayfa, Wallander daha dikkatle eğildi. Daha önceki bir fotoğrafta gördüğü bir yüz ona tanıdık geldi. Bayağı yakın bir çekimdi. Uzun boylu, ince ve yanık tenli bir adamdı. Bakışları çok karardı, saçları kısacık kesimliydi. Kuzey Avrupalı'ya benziyordu. Belki Alman ya da Rus. Wallander arka planı inceledi. Yoğun yeşil bitkilerle kaplı tepeciklerden oluşan bir manzaraydı. Tepelerin ortasında adamın hemen arkasında yerde kocaman bir makineye benzer bir şey duruyordu. Yapı ona tanıdık geldi ancak sadece fotoğrafı biraz uzakta tutup bakınca ne olduğunu kavradı Wallander. Bu bir trafoydu. Burada bir bağlantı var diye düşündü. Ne anlam çıkaracağımı hiç bilmiyorum gerçi. Bir trafonun önünde duran bir adamın fotoğrafı. Höckberg'in cesedinin bulunduğu trafoya benzer bir yer. Wallander daha fazla ipucu bulma umuduyla devam etti. Ancak başka ilgi çekici bir fotoğraf yoktu. Hayvan resimleri, turistik safariler, muhtemelen Afrika'nın başka bölgelerinden resimler vardı. Ancak son resimle tekrar geri gelmişti. Luanda, Haziran 1976. Yine o kısacık saçlı, zayıf adam. Bu kez bir bankta oturmuş okyanusu seyrediyordu. Falk ilk kez güzel bir fotoğraf çekmeyi başarmıştı. Albümün sonunda bir sürü boş sayfa vardı ama içinden bir şey çıkarılmışa benzemiyordu. Bu fotoğraf sonuncuydu. Denize bakan adamın arkasındaki manzara da kartpostaldaki şehirle aynıydı. Wallander koltukta arkasına yaslandı. Marianne Falk ona meraklı meraklı bakıyordu. Bu fotoğraflar bize ne anlatıyor bilmiyorum ama albümü geri vermek üzere izninle almak istiyorum dedi. Bir iki fotoğrafın büyütülüp incelenmesi işimize yarayabilir. Marianne Falk onun arkasından koridora çıktı. Onca yıl önce yaptıklarını neden bu kadar önemli buluyorsunuz? Üstünden çok zaman geçmiş. Orada bir şey olmuş dedi Wallander. Ne olduğunu bilmiyorum ama bence her ne olduysa ömür boyu iz bırakmış. Paltosunu giyip kadınla tokalaştı. İsterseniz albümü aldığımıza dair bir makbuz gönderebiliriz. Gerek yok. Wallander tam kapıyı açarken de ekledi. Son bir şey daha var. Wallander kadına bakıp bekledi. Kadın kendinden pek emin değildi. Sanırım polisler sadece somut gerçeklerle ilgileniyor dedi. Benim düşündüğüm şey hala bir muamma. Şu anda her şey işimize yarayabilir. Tina'sla uzun zaman birlikte yaşadım dedi ve onu tanıdığımı sanırdım. O ortalıkta olmadığı yıllar boyunca neler yaptığını bilmiyorum. Ama her zaman hayatında başka bir şey daha olduğunu biliyordum. Çok iyi huylu oldu, çocuklara ve bana çok iyi davrandığı için hiçbir zaman kurcalamadım. Kadın birden sustu. Wallander bekliyordu. Ama bazen sanki bir fanatikle iki ayrı hayat yaşayan biriyle evlenmişim gibi hissederdim. Fanatik mi? Bazen bazı konularda çok garip fikirleri olurdu. Mesela, hayatla ilgili, insanlarla ilgili, dünyayla ilgili, hemen hemen her konuda birdenbire çok şiddetli ithamlarla çıkış yapardı. İlla birisine yönlendirilmiş şekilde de değil, sanki genel anlamda uzaya mesaj veriyordu. Kendini hiç açıklamadı mı? Sormaya cesaret edemedim, beni korkutuyordu. Öyle bir nefretle doluyordu ki, ayrıca o öfke anı geldiği gibi hemen sönüyordu. Sanki saklamak istiyordu, sanki bunlardan utanıyordu. Wallander dikkatlice düşündü. Siyasete girdi mi hiç? Politikacılardan tiksinirdi, oy kullandığını bile sanmıyorum. Herhangi bir siyasi örgütle bağlantısı yoktu yani. Hayır. Aklınıza başka bir şey gelirse lütfen bize haber verin. Wallander arabasına bindi. Albümü yolcu koltuğuna koydu. Trafo'nun önünde duran Falk'ın uzak diyarlarda 20 yıl önce tanıştığı o adamı düşündü. Kendine C diyen, o kartı yollayan o olabilir miydi? Wallander kafasını iki yana salladı. Anlamıyordu. Birdenbire üşüdü. Hava soğuktu. Kaloriferi açıp arabayı emniyete sürdü. Otoparkta cep telefonu çaldı, Martinson arıyordu. Bu şifreyi kırmak bir duvarı törpülemekten farksız dedi. Modin aşmak için elinden geleni yapıyor ama tam olarak neyle uğraştığını sana açıklayamayacağım. Sabırlı olmak zorundayız. Öğle yemeğini ısmarlarız diye düşünüyorum. Fişini sakla dedi Wallander, sonra bana verirsin. Bir de Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki bilgisayar uzmanlarıyla iletişime geçmek için iyi bir zaman olup olmadığını merak ediyorum. Bunu ertelemenin anlamı yok değil mi? Martinson haklı diye düşündü Wallander. Vakti gelince onları ararız dedi. Şimdilik kalsın. Irene Gertrude'un aradığını söyledi. Wallander odasına girip kadını aradı. Wallander çok sık olmasa da hafta sonları bazen arabayla onu ziyarete giderdi. Bazen bu yüzden kendini kötü hissederdi. Sonuç olarak babasının son yıllarında onunla ilgilenen Gertrude'du. O olmasa babası asla o kadar uzun süre dayanamazdı. Ama artık babası olmadığı için konuşacak bir şeyleri kalmamıştı. Gertrude'un kız kardeşi telefona çıktı. Konuşkan bir tipti ve çoğu konuda güçlü fikirleri vardı. Wallander fazla vakti olmadığını söyleyince kadın Gertrude'u çağırmaya gitti. Gertrude telefona gelince hiçbir sıkıntı olmadığı anlaşıldı. Wallander'in endişelenmesine gerek yoktu. ''Sadece nasılsın diye sormak istemiştim.'' dedi Gertrude. ''Meşgulüm, onun haricinde iyiyim. Buraya gelmeyeli epey oldu.'' ''Biliyorum, biraz vaktim olur olmaz hemen geleceğim.''
''Bir gün çok geç olabilir.'' dedi kadın. ''İnsan benim yaşımdayken ne kadar zaman kaldığı belli olmuyor.''
Gertrude daha 60'ı yeni geçmişti. Bu tarz duygusal şantaj oyunları için genç sayılırdı. Bu yönden Wallander'in babasına benziyordu. Geleceğim tabii dedi Vallender dostça bir sesle. Biraz işlerim rahatlasın. İnsanların onunla konuşmak için beklediğini söyleyip müsaade istedi. Kahve almaya kantine gitti. Nüyberg her zamanki bitkisel çayından içiyordu. İlk kez dinlenmiş görünüyordu. Normalde dik dik duran saçları taranmış düzeltilmişti. Parmakları bulamadık dedi Nüyberg. Köpekler her yeri aradı. Aynı zamanda adamın evinde bulduğumuz izleri kontrol ettik. Falk'a ait olduğunu sandığımız parmak izlerini yani kayıtlarımızda yok. Interpol'e gönderin. Bu arada Angola'da Interpol'e üye mi biliyor musun?
Ben nereden bileyim?
Sadece merak ettim. Nüyberg kalkıp gitti. Vallender Martinson'un zulasından iki tane galeta çalıp odasına döndü. Öğlen olmuştu bile. Sabah çoktan bitmişti. Fotoğraf albümü önündeydi. Vallender nasıl ilerleyeceğine dair bir an şüphe duydu. Şu anda iki saat öncesine göre Falk hakkında daha çok şey biliyordu. Ama hiçbiri Höckberg'le bağlantısını tatmin edici bir biçimde aydınlatmıyordu. Telefonu kendine çekip Höglund'u aradı, cevap yoktu. Hanson'dan da. Martinson tabii ki hala Modin'le birlikteydi. Vallender Rydberg olsa ne yapardı diye düşünmeye çalıştı. Sesini hayal etmek daha kolaydı. Rydberg oturup uzun uzun düşünürdü. Bir polisin delil ve gerçekleri toplamak dışında yapacağı en önemli şey buydu. Vallender ayaklarını masaya koyup gözlerini kapadı. Vakaya dair bütün olayları kafasından geçirdi. Bir yandan da onca yıl önce Angola'da ne olduğunu aklından çıkarmamaya çalıştı. Çeşitli senaryoları denedi, enine boyuna tarttı. Lundberg'in ölümü, sonra Höckberg büyük elektrik kesintisi. Gözlerini açtığında bir sonuca çok yaklaştığını hissetti ama hala bir türlü birleştiremiyordu. Telefonun çalmasıyla ara vermek zorunda kaldı. Siv Eriksson girişte onu bekliyordu. Vallender sandalyesinden fırladı, elini saçlarında gezdirdi, kadını görmeye gitti. Gerçekten de inanılmaz derecede çekici bir kadındı. Vallender onu odasına davet etti ama kadın vakti olmadığını söyledi, ona bir zarf verdi. İstediğim müşteri listesi burada. Umarım çok zahmet olmadı. Biraz zaman aldı ama zahmet olmadı. Siv Eriksson kahve teklifini geri çevirdi. Tidus arkasında bazı tamamlanmamış işler bıraktı dedi, onları halletmem gerek. Ancak elinde başka proje olmadığından eminsin.
Bence yoktu, sanmam. Son günlerde çoğu müşteriye hayır diyordu. Biliyorum çünkü çoğunu bana yönlendiriyordu.
Bu daha önce olmuş muydu? Bir sürü yeni işi geri çevirdiği yani.
Emin değilim gerçekten.
Ama sana hiçbir açıklama yapmadı.
Hayır, ben dinlenmek için zamana ihtiyacı var zannettim.
Eriksson onu bekleyen taksiye doğru yürüdü. Taksici inip ona kapıyı açtığında Vallender adamın kolundaki siyah yas bandını gördü. Elinde Eriksson'un zarfıyla tekrar odasına döndü. Siv Eriksson'un listesindeki şirketlerin çoğu iki tane banka haricinde Vallender'e tanıdık değildi. Ancak biri hariç hepsi Skåne'deydi. İstisna ise Danimarka'dan bir şirketti. Vallender adamların yükleme vinçleri üreticisi olduklarını tatmin ediyordu. Seedcraft ya da başka bir elektrik tedarikçisi şirketin adı listede geçmiyordu. Vallender birkaç saniye sonra Nordbanken'in Üstad şubesini aradı. Eski arabalarını yenisiyle değiştirdiği birkaç sefer onlardan kredi çekmişti. Orada Winberg diye bir adamla tanışıyorlardı. Onunla konuşmak istedi ama operatör hattının meşgul olduğunu söyledi. Vallender emniyetten çıkıp bizzat bankaya gitti. Winberg bir müşteriyle görüşüyordu. Vallender'e başıyla selam verdi. Vallender oturup bekledi. 5 dakika sonra adam müsait oldu.
Ben de seni bekliyordum dedi Winberg. Arabanı yenileme zamanı mı geldi?
Vallender bankacıların ne kadar genç olduğuna hep şaşırırdı. Burada ilk kez araç kredisine başvurduğunda Winberg onaylamıştı ve daha sürücü ehliyeti alacak yaşta bile göstermiyordu.
Aslında başka bir konuyla ilgili geldim. İşle alakalı. Yeni araba daha sonra.
Winberg'in tebessümü soldu. Bankada bir şey mi oldu?
Öyle olsaydı patronunla konuşurdum. Şimdi ATM'ler hakkında bilgiye ihtiyacım var.
Seve seve yardımcı olurum fakat güvenlik sebebiyle ifşa edemeyeceğim bazı şeyler olabilir.
Winberg de Vallender'in bazen konuştuğu kadar bürokratik konuşmuştu.
Ben teknik bir meseleyi merak ediyorum. Birinci soru çok basit. Para çekilince ya da bir hesap bilgisi gösterilirken makine ne kadar sıklıkla hata yapar?
Bildiğim kadarıyla çok nadiren ama tam bir rakam veremem.
Çok nadiren derken hiç olmadığını anlayabilir miyim?
Evet.
Peki ya bir dekontta yazan tarih ve saatin yanlış olması mümkün mü?
Hiç duymadım. Akıl almaz değil herhalde ama bunun olma ihtimali astronomiktir.
Bir bankada, bütün bankalarda güvenlik ve doğruluk mükemmel olmak zorundadır. Yani insan bu makinelerden çıkan bilgiye güvenebilir.
Tam aksine dair bir tecrüben mi oldu?
Hayır ama bu soruların cevabı bana lazım. Winberg masasındaki çekmeceyi açıp bir şey aradı. Sonra bir adamın bir ATM tarafından yutulduğunu gösteren bir karikatür çıkardı.
Asla bu kadar kötü olmuyor diye gülümsedi ama komik bir çizim. Günün sonunda bankaların bilgisayarları da diğer bütün bilgisayarlar kadar hassas ve savunmasız.
İşte yine karşısına çıktı. Şu hassaslık ve savunmasızlık lafı. Wallander karikatüre bakıp iyi olduğunu düşündü.
Nordbanken'de Tines Falk adında bir müşteri var dedi Wallander. Son bir yıllık banka hareketlerinin dökümünü istiyorum. ATM'lerden para çekme hareketleri de dahil.
Daha kıdemli birisiyle konuşman gerek dedi Winberg. Böyle bir bilgiyi sana bile verme yetkim yok.
Kiminle konuşayım?
Banka müdürümüz Martin Olson bu meselede konuşabileceğin en yetkili kişi olacaktır. Odası ikinci katta.
Winberg masasından kalktı. Wallander Olson'a ulaşana kadar uzatmalı bir bürokratik süreç beklentisine girdi. Ama Winberg onu doğruca banka müdürüne götürdü. O da şaşırtıcı derecede gençti. Wallander'e yardımcı olmak için elinden geleni yapardı. Tek gereken resmi bir polis talep dilekçesiydi. Müşterinin öldüğünü duyunca dul eşinin dilekçeyi imzalayabileceğini söyledi.
Adam boşanmıştı dedi Wallander. Bize sadece polisten bir belge lazım dedi Olson. Bu talebin derhal yerine getirilmesini sağlarım.
Wallander ona teşekkür edip Winberg'in yanına döndü.
Bir soru daha dedi. Falk burada bir kasa kiralamış mı, kontrol edebilir misin?
Buna izin var mı bilmiyorum dedi Winberg.
Patronun çoktan izin verdi bile diye yalan söyledi Wallander.
Winberg birkaç dakika gözden kayboldu. Onun adına bir kasa yok dedi dönünce.
Wallander tam çıkmak üzereyken tek seferde bütün işleri halletmeye karar verdi.
Haklısın, yeni bir araba alma vaktim geldi. Haydi hazır buradayken evrak işlerini başlatalım dedi.
Ne kadar krediye ihtiyacım var?
Wallander çabucak düşündü. Şu anda başka borcu yoktu.
100.000 yeterli olur eğer o kadar çekme hakkım varsa.
Sorun yok dedi Winberg ve gerekli formu çıkardı.
Saat 1:30'da bu iş de bitmişti. Wallander bankadan kendini çok zengin hissederek çıktı. Stortorget'teki kitapçının önünden geçerken 2 gün önce alması gereken mobilya yenileme hakkındaki kitap aklına geldi. Aynı zamanda üstünde hiç nakit olmadığını da hatırladı. Geriye dönüp postanenin yanındaki ATM'ye yürüdü. Önünde 4 kişi sıra bekliyordu. Bebek arabalı bir kadın, 2 ergen kız ve 1 yaşlı adam. Wallander dalgın dalgın kadının kartını makineye sokuşunu, nakit parayı alıp dekontun çıkışını izledi. Sonra Falk'ı düşünmeye başladı. 2 kızla paralarını çekti. Sonra büyük bir şevkle dekontta yazan miktar hakkında konuşmaya koyuldu. Yaşlı adam kartını makineye sokmadan ve şifresini girmeden önce sağına soluna baktı. Kağıt paraları cüzdanına koydu, hiç bakmadan dekontu aldı. Sıra Wallander'deydi. 1.000 kron çekti. Dekontta yazan meblağı okudu. Her şey yerli yerindeydi. Kağıdı buruşturup makinenin yanındaki çöpe attı. Sonra durdu. Skone'nin büyük kısmını etkileyen elektrik kesintisini düşündü. Birisi mümkün olduğu kadar çok alanı etkilemek için tam olarak hangi noktayı vuracağını biliyordu. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun her zaman hassas noktaları kalacaktı. Wallander Falk'ın ofisindeki ozalit kopyayı düşündü. Tesadüf olamazdı. Elektrik rölesinin morga bırakılmasının da tesadüf olmadığı gibi. Olan bitenin hiçbiri tesadüf değildi.
Belki de bu bir tür kurbandı diye düşündü. Falk'ın gizli odasında bir sunak yer alıyordu. Falk'ın suratı da tapınılacak şeydi. Belki Sonya Höckberg öldürülmemiş, kurban edilmişti ki bu hassasiyet daha da belirgin olsun. Scone'ye kara bulutlar çökmüş, her şey durma noktasına gelmişti. Bu düşünceyle içi ürperdi. O ve arkadaşlarının karanlıkta el yordamıyla arandıkları hissi kuvvetlendi. ATM'ye durmadan gidip gelen insan akımını izledi. Eğer güç kaynağını kontrol edebilirsen bu makineyi kontrol edebilirsin diye düşündü. Tanrı bilir daha neleri kontrol edersin. Hava trafiği, trenler, su kaynakları, elektrik. Hangi noktadan vuracağını bilirsen bunların hepsi dize getirilebilirdi. Wallander tekrar yürümeye koyuldu. Kitapçıya uğrama işini ertelemek zorundaydı, emniyete döndü. Irene ona bir şey söylemek istedi fakat Wallander onu eliyle savuşturup odasına doğru yürüdü. Paltosunu ziyaretçi sandalyesine fırlattığı gibi defterine uzandı. Eldeki verileri tekrar alt alta yazdı. Bu kez tüm bu olan bitenin planlı bir sabotajın parçası olduğu perspektifinden hareket etti. Falk'ın vizyonları serbest bırakmasına kadar düşündü. Şaşırmamaya çalıştı. Yoksa bu hareket daha büyük, çok daha fena bir eylemin habercisi miydi? Wallander kalemini masaya atıp arkasına yaslandı. Davayı gerçekten aşacak noktayı bulduğuna hala ikna olmamıştı. Ancak elinde yeni şeyler vardı. Lundberg cinayeti bu olay örgüsünün dışında kalıyordu. Ama belki tahmin edilmemiş, planlanmamış bir şekilde olmuştu. Bunun sorgulanması lazımdı. Ancak Höckberg'in konuşmaması için öldürülmüş olması lazımdı. Bir de Falk'ın parmakları neden kesilmişti? Bir şeyin açığa çıkmasını önlemek için olmalıydı. Wallander elindeki malzemeyi deşmeye devam etti. Lundberg'in ölümünün daha büyük olayların bir parçası olmadığını varsayarlarsa ne olurdu? Yarım saat sonra Wallander'in hala içine sinmemişti. Vakadaki olayların birbirini tamamlamasını beklemek için hala çok erkendi. Ancak yolda birkaç adım ilerlediğini düşünüp kendine moral verdi. Elbette ki bu olayları takip edebilmek için başka bakış açıları da mevcuttu ve ekip sıkı çalışmaya devam ederse bunlar da ortaya çıkacaktı. Tam tuvalete gitmek için ayağa kalkmıştı ki Höglund kapıyı tıklatıp içeri girdi.
''Haklıydın'' dedi. ''Höckberg'in bir erkek arkadaşı varmış.''
''Adı ne?''
''Daha önemlisi nerede?''
''Bilmiyor musun?''
Sırra kadem basmış.
Wallander gözlerini dört açtı. Tuvaleti sonraya bırakmak zorundaydı. Saat öğleden sonra 3:15 vardı.
25. ayrımın sonu. Sayfa 304.